Ayrım 41. Kamp Ateşi Başında Kızılderili Efsaneleri ve Masalları. Richard Erdoğuz, Alfonso Ortiz. Sayfa 569. Hopi Yılan Dansı'nın Aslı. Tewa. Çok uzun zaman önceleri, yaz insanları topluluğu üyelerinden bir baba oğul, Hopi köylerinden birinde oturmaktaymışlar. Ne zaman doğaüstü varlıklara adaklar kurban edilse, oğul hep, ben bu tür şeylerin tanrılar tarafından kabul edilip alındığına hiç inanmıyorum. Tanrıların gerçekten de var olduklarına inanmak gelmiyor içimden, dermiş. En sonunda gerçeği kendim araştıracağım. En aşağıdaki yere inerek tanrıların gerçekten de orada olup olmadıklarına bakacağım. Bakalım hepsi hakikaten olmaları gereken yerdeler mi, diye karar vermiş. Tanrıların kendilerine sunulanları değil, onların özünü ya da esasını aldıklarına dair babası ve diğer ruhani liderlerin açıklamaları hiç işe yaramamış. O bildiği yolda yürümüş. Birkaç gün yol aldıktan sonra bir Tewa yağmur tanrısı olan sessiz kişi genç adama görünmüş. Sessiz kişi, "Nereye gidiyorsun?" diye sormuş. "En aşağıdaki yere, tanrılara bakmaya gidiyorum. Saçların ağrıp da yaşlı başlı bir kişi olana dek bile yürüsen oraya asla varamazsın," diye karşılık vermiş sessiz kişi. "En aşağıdaki yer senin ulaşamayacağın kadar uzakta. Daha fazla yol alma ve tanrıların varlığına inan." Sessiz kişi bunu dedikten sonra doğaüstü kılığına bürünmüş ve sonra tekrar insan kılığına girmiş. Genç adam bundan etkilenmiş ve ödü kopmuş ama yağmur tanrısı onu yolundan alıkoyamamış. Israrla yoluna devam etmiş. Genç adam daha da ileri gittiğinde geyik Kaşina bulut tanrısı çıkmış yoluna. O da insan kılığında. Genç adam onu da tanrı olarak kabul etmemiş ve o tanrı da onu azarlayıp geri dönmeyi ikna etmeye çalışmış. Tanrı, "Bak benim boynuzlarım var ve ben senin halkının av bereketiyim," demiş. Orada o da doğaüstü kılığına bürünmüş ve sonra tekrar insan kılığına girmiş. Bütün bu uyarılara karşı genç adam yoluna devam etmek diye ısrar etmiş. Geyik Kaçina, bulut tanrısı, "Yılan köyü en aşağıdaki yerden daha yakın ve gidebileceğin en son yer orası," demiş. Yılan köyünü ziyaret ettikten sonra kendi halkının yanına dönmelisin. Genç adam istemeye istemeye buna razı olmuş. Pueblolara göre insan yaşamı, bütün bahşedilenler, mevsimler, yağmur ve ekinler Kaçinaların sunduğu şeylerdir. Ancak Kaçinalar kendilerine tapılmayan, yalnızca ata ruhları ve yüce varlıklar arasında aracı olan insanüstü varlıklardır. Genç çocuk biraz daha yol aldıktan sonra yıldız, yanım sönen, parlak adam ortaya çıkmış. Üzerinde birçok kuşun tüylerinden yapılmış bir giysiyle. O da genç adamı, "Yalnızca yılan köyüne kadar gidebilirsin, daha ilerisi değil. İnançsız olduğundan yılanlar seni sokmak isteyeceklerdir. Al şu otu kullan onlara karşı. Köyün tam ortasında yılan halkının reisi oturmaktadır ve doğrudan onun yanına gitmelisin. Yılanlar aynı zamanda kendilerini insan kılığına sokabilen ruhlardır," diye uyarmış. Genç adam köye vardığında yılanlar gerçekten de onu sokmaya çalışmışlar ama genç adam otu onlara doğru savurunca hepsi kaçacak delik aramışlar. Sağ salim yılanbaşının evine varmış ve orada hoşça karşılanmış ama reis bile onu daha ileri gitmemesi konusunda uyarmış. Yılanların reisinin iki kızı varmış. Bunlardan biri genç adama onu yatağına alacak kadar sıcak davranmış. Ertesi gün uzun eve dönüş yolculuğuna hazırlanırken reis ona iki kızından beğendiğini alıp götürebileceği teklifinde bulunmuş. O gece birlikte olduğu kızı seçmiş. Bundan sonra reis ondan piki, yani beyaz, sarı, kırmızı ve mavi renklerde törensel ekmek yapmasını ve eve dönüş sırasında köyünün kuzey tarafındaki bir dağın önünde serpmesini söylemiş. Piki yaptıktan sonra o ve karısı yolun yarısına kadar onlarla birlikte yürüyen birkaç yılan adamın eşliğinde yolculuklarına başlamışlar. Yol o kadar uzunmuş ki daha Hopi köyüne varmadan genç adamın hamile karısının doğurma vakti gelmiş çatmış. Yol boyunca genç adam sırasıyla beyaz, sarı, kırmızı ve mavi olmak üzere çoktan Piki'yi serpmişmiş bile. O anda dağlar dört renkte kuşaklara bürünmüşler. Bunlar Hopilerin kullanımı içinmiş ve o günden beri de hep öyle olmuş. Kırmızıyla çanak çömleklerini, sarı ve kırmızıyla mokasenlerini ve maviyle de ya da yeşil bedenlerini boyarlarmış. Çift dik yamacın eteklerine vardığında kadın dönene kadar orada oturup onu bekleyeceğini söylemiş. Ancak kendisine geri dönene kadar ne o kimseye ne kimse ona dokunmamalıymış. Adam Diktepe'nin zirvesindeki köyüne varınca köylülere onu Kiva'ya götürmelerini, meydanda büyük bir ateş yakmalarını ve bütün köyü oraya toplamalarını söylemiş. Herkesin ondan beklediği gibi aşağıdaki yere doğru yola çıktığından bu yana başından geçen her şeyi bir bir anlatmış. Bu bütün gece sürmüş. Ertesi sabah karısına yiyecek bir şeyler götürmek üzere Diktepe'nin dibine doğru yola çıktığında elinde bir kavanozla bir kadının yukarı çıkmakta olduğunu görmüş. Bu kadın eski bir sevgilisiymiş ve ansızın koşup genç adamı kucaklayıvermiş. Karısının yanına vardığında onun olan bitenden çoktan haberi varmış bile. Kadın gözyaşları içinde, ben hiç umurunda bile değilim senin. O yüzden seni terk edecek, baba ocağına geri döneceğim. Ama çocuğun hep senin yanında kalacak, demiş. Kadın, o da kendisi gibi istediği anda yılana dönüşebilen bir bebek doğurmuş. Sonra da çekip gitmiş. İşte Hopiler bu yüzden bugün bile yılan dansı yaparlar. Bu dansçılar genç adam ve yılan karısından olan o bebeğin soyundandırlar. Teva dilinden Alfonso Ortiz tarafından İngilizceye çevrilmiştir. Hayalet Hanım, Brulesiu. Bir zamanlar sıkı bir avcı, evine bağlı, güzeller güzeli karısını deliler gibi seven bir adam varmış. İki dünya tatlısı çocukları varmış ve üçüncüsü de yoldaymış. Karısının doğum vakti geldiğinde hamile kalalı bir epey uzun zaman olmuş. Bebek bir türlü çıkmak bilmiyor, kadın acılar içinde gözyaşı döküyormuş. Koca bu işlerden iyi anlayan bir koca karı getirmiş eve. Kadın doğum büyüleri kullanmış, bütün güçlerini harcamış ama hiçbir yararı olmamış. Bebek bir türlü çıkmazken genç kadıncağız ölüvermiş. Kocası acıdan çılgına dönmüş. Onu deliler gibi sevdiğinden şimdi ne yapacağını bilemez olmuş. Yeme içmeden kesilmiş. Onu ne kadar özlediğini göstermek üzere serçe parmağını kesip atmış. Aklı hayale gelmez türlü törenler yapmış onun için. Ölümünün üzerinden bir süre geçtikten sonra adam bir gün çadırının yanında dolaşırken bir hayalet görmüş. Bu beyazımsı bir buğu, kadın şeklinde bir sis gibi bir şeymiş. Bu kendisine seslenen karısının ta kendisiymiş. Seni bu kadar acılar içinde görmeye daha fazla dayanamadım, demiş. Sana içim acıdı. Bulunduğum yer öyle hiç de fena bir yer değil. İstersen seni ve çocuklarımızı buraya getirecek bir şeyler yapabilirim. Böylece Samanyolu boyunca hep beraber yürür, bir daha asla ayrılmayız. Adam, gel çadıra gir, bunu enine boyuna konuşalım, demiş. Bunun üzerine beyazımsı şekil onunla beraber çadıra girmiş. Birlikte oturmuşlar. Adam, ölmeye henüz hazır değilim. Bir de çocuklar ölmek için daha pek gençler. Biz seninle geleceğimize neden sen tekrar dirilip aramıza katılmayı denemiyorsun, demiş. Hayaletin bu konuda hiçbir fikri yokmuş. Geri dönüp öğrenecek, 4 gün içinde geri dönüp onlara yanıt verecekmiş. Kadın 4 gün sonra geri gelmiş ve ay ışığı altında beyaz bir sis gibi çadırın önüne dikilmiş. Kocasına seslenmiş ve ona, ''Evet, tamam.'' demiş. Tekrar dirilebilmem için gereken her şey hazırlandı. Bizon posterinden arkasına saklanabileceğim bir perde yap ve 4 gün boyunca ne gelip bana bak ne de dokunmaya yeltem. Aksi halde bir daha dirilmemek üzere ölü kalırım ona göre. Duydun değil mi kocacığım? Adam söylenen her şeyi titizlikle yerine getirmiş. Perdeyi asmış ve çocuklarına bile baktırmamış perdenin arkasına. Her şeyi tam olarak yerine getirmiş. Böylece 4 gün sonra karısı eskisi kadar genç ve güzel bir halde perdenin arkasından çıkmış. Karı koca ve çocuklar sanki hiçbir şey olmamış gibi yaşamlarını sürdürmeye devam etmişler. Birlikte pek mutluymuşlar. Ama gelin görün ki aradan yıllar geçtikten sonra adam bir başka kadına tutulmuş. Karısına, ikinci bir karı alacağım. Ev işlerinde sana yardımcı olur. Ben uzaklara ava gittiğimde yarenlik edecek biri olur yanında. Her şey daha da güzel olur, demiş. Ama işler hiç de öyle tadıyla tuzuyla gelişmemiş. İlk eş ne kadar ikincisiyle iyi geçinmeye çabalamışsa da yeni hanım kibirli ve kıskanç biriymiş. Ve hep olduğu gibi adam ikinci karısına, daha genç ve güzel olanına daha fazla ilgi gösterir olmuş. Evin yeni hanımı eski eşin öyle fazla ortalarda dolaşmasını da istemezmiş. Ona, sen pis bir hayaletten başka bir şey değilsin. Gerçek bile değilsin. Neden çekip gitmiyor, ortalardan yok olmuyorsun ki sanki? Neden ait olduğun yere, Samanyolu'na dönmüyorsun? Defol git, seni hayalet parçası, demiş. İlk eş ağzını bile açmamış ama ertesi gün ne ondan ne de kocası ve çocuklarından eser varmış. hiçbir iz bırakmadan ortadan yok olmuşlarmış. Hayalet kadın bu sefer alıp ailesini götürmüşmüş öller diyarına, onlarla beraber dünyada kalmak yerine. Yeni hanım olan bitenin farkına varınca söylemiş olduklarına bin pişman olmuş ama bu onları geri getirmeye yetmemiş. 1968 yılında Leonard Crowe tarafından anlatılmış, Richard Erdoğan tarafından kaleme alınmıştır. 10. Bölüm. Dünyanın sonuna dair düşler. Yalnızca kayalar ve dağlar sonsuza kadar yaşarlar. Büyük Oglala reisi Çılgın At, Crazy Horse, savaşa giderken savaşmak ve ölmek için iyi bir gün diye bağırırmış. Çayenlerin belki de hayatına mal olacak bir yaptırımla karşı karşıya kalmış olan reisleri Bobtail Horse, "Korkmuyorum, ben zaten çoktan vazgeçmişim yaşamımdan," diye öylesine karşılık verirdi. Yaşlı Çayen savaşçıları, sefalet ve yaşlılık canlarına tak ettiğinden yaşamlarına bir savaşın içinde son vermek üzere titiz hazırlıklar yapardı. Ölümü kabullenmek gene de yaşamın bir dile getiriliş biçimiydi çünkü. Çılgın At aynı zamanda değer verdiği her şey, güneş, toprak ve bizonlar, hemen yanı başında olduğundan seve seve ölebileceğini de belirtmiştir. Onun ölümü bu kadar hevesle kabullenmesi insan ruhunun onurlandırılmasının kaçınılmaz bir parçasıydı. Halkının çoğu için bu böyleydi. Sioux savaşçılarının bildirdiği gibi yalnızca kayalar ve dağlar sonsuza dek yaşarlar. İnsanlar ölmelidirler. Ölüm dünyaya çeşitli kılıklarda gelir. Kara ayakların yaratıcısı yaşlı adam ilk erkek ve kadını biçimlendirdiğinde bunu hayatın doğal bir parçası olarak ortaya koymuştur. Bir Kado efsanesi içinde çakal ölümle bir girdap biçiminde karşılaşır ama o da bunu yaşamın olmazsa olmaz bir ögesi olduğunu bildirir. Kaybolup gidecekler yalnızca fertler değildir. İster içinde olsun, ister dışında, uluslar ve kültürlerde mistik nesneler olarak toz olur giderler. Bir Çayan atasözü, bir ulusun içinde kadınsı dürtüler ön plana çıktıkça yok olması kolay değildir. Ama bu kadınsı yüreklilik bir kayboldu mu, ulus ölür gider, der. Birçok hikaye, Beyaz'ın demir yolları ordularıyla gelişini ve bunun Kızılderililer üzerinde yaratmış olduğu olumsuz etkileri konu alır. Sioux'lar için onların gelişi, biz onların ve bu paralelde yaşamın bütün şekliyle yok olması demekti. Erkek ve kadınlar ölür, uluslar yok olur ve hatta dünyanın da bir şekilde kıyamet alametleri içinde son bulacağından söz edilir. Dünyanın sel baskınları ya da yangınlarla yok olması bütün kıtada yaygın olarak geçerliliğini kaybetmeyen bir ögedir. Ama çoğunlukla buna ek olarak dünyanın sonunu işaret eden yaygınlaşmış sembollerle desteklenir. Çünkü bu dünyanın sonu her şeyin sonu demek değildir. Aksine aynen bizim şu anda yaşamakta olduğumuz dünyaya yer açmak üzere başka bir dünyanın yok olması gibi bir düzenden bir diğerine geçiştir. Bir Hopi kehanetine göre mavi yıldız kaçınaları köy meydanında dans etmeye başladığında son pek uzakta değildir ve de Buvuchim törenleri sırasında özel bir şarkı kulakları dolduruyorsa o zaman dünya savaşlara gark olacak demekti. Bu şarkı 1. ve 2. Dünya Savaşları patlak vermeden önce duyulmuştur ve 3. Dünya Savaşı patlak vermeden biraz önce de duyulacaktır. O zaman Hopilerin içinde yaşamakta olduğu 4 köşenin dışındaki her şey yok olacaktır. O noktadan itibaren yeni bir dünya kurulacaktır. Şu anda yaşamakta olduğumuz dünyanın sonu geldiğinde insanlar güneş kararıp da ve Hopiler Mika'nın evine doğru yola çıktıklarında yıldızlara ulaşmak telaşıyla göklerde uçacaklardır. Bu eşine rastlanmaz olay yakın yıllarda 1970'lerin içinde bir Hopi delegasyonu Birleşmiş Milletler'e gidip uyarıda bulunduğunda dramatik bir şekilde kabullenilmek zorunda kalınmıştı. Bir Hopi sözcüsü, Indiana geriden geçerken bir sürü bacadan yükselen duman bulutları arasında gözden kaybolduğunu görmüştü. Gözlemekte olduğu güneş kapkaraydı. Birleşmiş Milletler binasını ilk gördüğünde geldiği yerin Mika evi olduğunu ve o eski kehanetlerin gerçeğe dönüşmekte olduğunu anlamıştı. Depremler, güneş tutulmaları, yanardağ patlamaları gibi son birkaç uyarı gelecekti ve bu uyarılar safsaklanıp da yeryüzünde yaşamakta olan insanlar dünyayı daha iyi kullanmadığı takdirde bu dünya ortadan kaldırılacak ve yerine yeni bir tanesi yaratılacaktı. Zaten dünya savaşları patlak vermeden atomun silah olarak kullanıldığı devirlerden çok uzun zaman önce bir Paiutue büyücüsü yeni bir dünya ile ilgili bir başka düş görmüştü. 1890 yılı ikinci bir kıyamete dair hayalet dansı salgınına tanıklık etmişti. 1870 yılında Kaliforniya'da ve uzak batıda yaşamakta olan kabileler arasında uzun yıllardan beri ilk defa büyük törensel dans yapılmıştı ve bu artarak çoğalan coşku şimdilerde ovaları kasıp kavurmaktaydı. Dansçılar, Kızılderililerin beyazların baskısından daha çok bunalmakta olduğu doğuda bu dansı daha bir şiddet dolu tonda ortaya koyuyor olsalar da aslında bu dansı ilk yapanlar daha bir barışçıl niyet içindeydiler. Bobokaların büyücüsü, dünyanın baştan aşağı silinip süpürülmüş yeşil çayırlarla ve nisan yağmurlarıyla baştan tazelenmekte olduğuna ve yeniden Kızılderilere sunulduğuna dair fantastik bir diş gördüğünden bahsetti. Ölüler önlerine sürülerle av hayvanı ve bizon katmış kuzeyden aşağıya inmekteydi ve yeryüzündeki insanlar ölüm ve hastalıklar olmaksızın çoğalıp gelişmekteydi. Bütün kabileler ve insanlarla hayvanlar arasında büyük bir dostluk ve kardeşlik oluşmaktaydı. Ne yazık ki bu düş 1890 yılının Aralık ayında Wandut Ni'nin dondurucu ve kanlı karları arasında yıkılıp gitmişti ve bu uğurda o günden bu yana pek az bir gelişme kaydedilmiş gibi görünmektedir. Ama bunun gene de olacağına, Bobokaların bütün insanların el ele verip ahenk dolu tek bir çember içinde birlikte danslar yapacağına dair inanç hala sürmektedir. Bütün canlıların barış içinde yaşadıkları bir dünya. Ölümü seçen kadın, kara ayaklar. Yaşlı adam yaratmış olduğu dünyada bir şeylerin eksik kaldığına karar vermiş. Bir kadın ve bir çocuk yaratsa hiç de fena olmazmış. Bunlara nasıl bir şekil vereceğinden pek emin değilmiş ama eline bir parça kil ve çamur alarak 4 gün boyunca çeşitli şekiller deneyip durmuş. İlk başta yaptığı şeylerin görüntüsünden pek hoşlanmamış. Gene de 4. günün sonunda yumuşak hatlara sahip güzel bir kadın yapmış. Aşağısında, yukarısında, önünde, arkasında her bir şeyi tas tamam yerindeymiş. Yaşlı adam, "Hah, tamam işte," demiş. "Dünyamda yer almasını istediğim kadın işte tam böyle olmalı." Sonra oturup aynı kadına benzeyen bir çocuk yapmış. Yaşlı adam, tam istediğim gibi oldu ama henüz canlı değiller," demiş. Yaşlı adam 4 gün boyunca üstlerini örtmüş. İlk gün örtüyü kaldırıp kenarından baktığında hafif bir titreme görmüş. 2. gün cisimler elini kolunu oynatabilmekteymiş. Yaşlı adam, "Çok geçmez hazır olurlar," demiş. Gerçekten de 4. günün sonunda örtünün kenarından baktığında cisimlerin ortalarda eneklemekte olduklarını görmüş. Yaşlı adam, "Dünyamda gezinmeye hazırlar artık," diye düşünmüş. Örtüyü kaldırarak kadınla çocuğa, "İnsanlar gibi ayağa kalkıp yürüyün bakalım," demiş. Kadınla çocuk ayağa kalkmışlar, yürümeye başlamışlar. Her şey yolundaymış. Yaşlı adamın peşinden ırmağa gitmişler ve orada yaratıcı onlara konuşma yetisini bahşetmiş. Kadın derhal, "Nedir bu bizim içinde olduğumuz durum böyle? Yürüyor, hareket ediyor, soluyor, yiyip içiyoruz," diye sormuş. Yaşlı adam, "Buna yaşamak denir," demiş. "Bundan önce yalnızca bir yığın çamurdan ibarettiniz. Artık canlısınız." "Bir yığın çamurken de canlı mıydık?" "Hayır," demiş yaşlı adam, "canlı değildiniz." "Peki o zamanki halimize ne denir?" diye sormuş kadın. "O duruma ölüm derler. Canlı olmadığınızda ölüsünüzdür." Kadın, "Hep canlı mı kalacağız peki?" diye sormuş. "Sonsuza dek yaşayıp gidecek miyiz yoksa bir gün gelip de ölecek miyiz?" Yaşlı adam düşünceler içinde kafasını kaşımış. "Yahu ben bunu hiç düşünmedim ki," demiş. "Hadi gelin hemen şuracıkta buna karar verelim. İşte size bir çimdik bizon eti. Bunu suya attığımda batmayacak olursa insanlar ölecek. Ama 4 gün sonra tekrar dirilecekler." Kadın, "Olmaz," demiş. "Bu bizon eti parçası suda eriyip gider. Şu taşı atacağım suya. Batmayacak olursa sonsuza dek yaşarız. Ölüm falan olmaz. Yok eğer batarsa o zaman ölümlü oluruz." Kadın dünyaya geleli henüz birkaç saat olduğundan neyin ne olduğunu farkında değilmiş. Su ve taş hakkında pek bir bilgisi yokmuş. Kaldırıp taşı ırmağa atınca taş dank diye batıvermiş. Yaşlı adam, seçiminizi yaptınız," demiş. "Artık yapacak bir şey kalmadı. İnsanlar artık ölümlü olacaklar." 19. yüzyıldan kalma değişik kaynaklardan alınmıştır. Çakal ve Ölümün Başlangıcı, Kado. Bu dünyanın başlangıcında ölüm diye bir şey bilinmezmiş. Çoğalıp da ortalarda dolaşan bir sürü insan yüzünden adım atacak yer kalmayana dek herkes kesintisiz bir şekilde yaşayıp durmuş. Reisler hemen toplanıp ne yapacaklarını tartışmaya başlamışlar. Adamlardan biri ayağa kalkarak, insanların ölüp bir süre sonra tekrar geri dönmelerinin akıllıca bir düşünce olacağını ileri sürmüş. Adam yerine oturur oturmaz, çakal ayağa fırlamış ve ona göre insanların sonsuza dek ölmeleri gerektiğini söylemiş. Aksi takdirde dünyada gene adım atacak yer kalmayacağını, insanların açlık ve susuzluktan kırılacaklarını anlatmış. Diğer bütün herkes bu fikre karşı gelmiş. Dost ve akrabalarının ölmesini arzu etmediklerini, bu durumda üzüntü çekip kaygı içinde kalacaklarını, dünyada bir tek bile mutlu insan bulunamayacağını söylemişler. Çakal dışında herkes insanların ölüp kısa bir süre sonra tekrar geri gelmeleri gerektiğine karar vermiş. Büyücüler cephesi doğuya bakan kocaman bir ottan baraka yapmışlar. İşlerini bitirince kabilenin insanlarını bir araya toplamışlar ve onlara ölen insanların bu barakada yaşama döneceklerini anlatmışlar. Baş büyücü, ölünün ruhunu barakaya getirmek üzere bir şarkı söyleyeceklerini anlatmış. Ruh geldiğinde ise onu tekrar eski haline getireceklermiş. Bütün insanlar mutlu olmuşlar. Çünkü ölen yakınlarının geri gelip yine kendileriyle birlikte yaşamalarını pek istiyorlarmış. İlk adam öldüğünde büyücüler ottan barakada bir araya gelmiş. Ölenin ruhunu geri çağırmak için şarkılar söylemişler. 10 gün kadar sonra batıdan doğru bir hortum çıka gelmiş ve ottan barakanın etrafında dönüp durmuş. Çakal bunu görmüş ve tam ruh içeri girecekken koşup barakanın kapısını kapayıvermiş. Kapının kapalı olduğunu gören hortumun ruhu dönerek çekip gitmiş. Böylece çakal ölümü sonsuz kılmış ve o günden beri insanlar hep ölülerinin arkasından ağlayıp sızlamış, mutsuz olmuşlar. İşte bu yüzden ne zaman bir insan bir hortum görse ya da rüzgarın ıslığını duysa gene birinin ruhu dolaşıp durmakta der. Çakalın kapıyı kapatmasından beri ölülerin ruhları girecek bir yer arayarak yeryüzünde dolaşıp durmuşlardır. Ta ki ruhlar alemine giden yolu bulana dek. Çakal ettiği haltın farkına varınca pek korkmuş ve oralardan kaçıp gitmiş. Bir daha da hiç geri dönmemiş. İşte o günden beridir ki çakal öyle deliler gibi koşuşturup durmaktadır ortalarda. Peşinden kovalayan birinin olup olmadığına bakmak için ikide bir kafasını bir sağ omzundan bir sol omzundan geri çevirerek. Ve o günden beri hiç kimse ona yiyecek bir şeyler vermediğinden açlıktan kıvranıp durur zavallı. George A. Dorsey'in 1905 yılında anlatmış olduğu bir hikayeden alınmıştır. 41. ayrımın sonu sayfa 586.